Hanımlar beyler selam. Bugün çarşamba. Çarşamba günü yani bugün 24 Mart 2021 çarşamba günü AK Parti olağan 7. kongresini gerçekleştirdi. Büyük kongresini gerçekleştirdi. Şimdi ne yapacağım ben şimdi? Atılan bazı tweetler var benim. Hoşuma giden tweetler. Onlardan size bahsedeceğim. Ve hafiften de yorumlamaya çalışacağım. Aslına bakarsanız ben not defterimi alıp ve yayını açıp yani Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını açıp not alarak okuyacaktım. Ancak öyle bir şey olmadı çünkü gerçekten boş boş konuştu yani. Gönül isterdi gerçekten güzel bir şeyler söylesin, önemli şeyler söylesin. Güzel olmasını da geçtim yani önemli şeyler söylesin en azından. Önemli şeyler de söylemedi. Bildiğiniz boş boş konuştu yani. Şuydu buydu falan filan diye konuştu. En başta şöyle açtı. Şöyle açtı kongreyi. İşte Erzurum, işte Muğla, Bilecik falan filan böyle şiir okuyarak açtı. Baya. Orada ben şuna kanaat getirdim. Bazı notlarım da var. Hiç yok, hiç yok değil yani. Tayyip Erdoğan önemli hiçbir şey söylemedi. Yani önemli karar açıklanmadı. Onun haricinde yazıcı Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'nin o bazı notlar aktardı bize. En azından böyle size önemli diye aktarabileceğim şeyler anlatabileceğim bir şeyler verdi bana. Lebalep kongre diyorum ben buna. Zaten başlığı da öyle atacağım. Lebalep kongre. Lebalep kongre. Evet. Geçen aylarda ilk bu koronavirüs önlemleri alınmaya başladığında işte bir tane çocuk ve babası bankaya girmiş, çocuk kapıda bekliyor. Çocuğa polisler gelip dediler babana söyle 900 lira daha fazla çeksin. Hani ceza yazacaklar ya. Heh, o 900 lira nereye gitti biliyor musunuz? Aha bu kongreye gitti. Bu kongredekiler rahatça eğlenebilsin, başlarını böyle sallayabilsin diye. Oraya gitti o para. Nereye gitti biliyor musunuz? O 900 lira. Sadece ondan da değil. Binlerce, on binlerce, milyonlarca kişiden alınan paralar nereye gitti biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan bir kez daha AK Parti genel başkanlığına seçilsin diye. Nereye gitti biliyor musunuz? 81 ilden Ankara'ya otobüsler çıksın diye. Halkın parasıyla gönül eğlendirdiler. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum bunlara. Size de söyleyeceğim tek şey var yani. Unutmayın arkadaşlar yani. Size yapılanı unutmayın. Size bu adamlar neler yaptı. Size bir yıl boyunca esnaf kardeşlerim, esnaf arkadaşlarım, esnaf büyüklerim. Size neler ne yaptı bu adam? Sizin aç kalmanıza bu adam sebep oldu. Bunun hesabını siz soracaksınız. Değerli üniversiteli arkadaşlarım, kardeşlerim, sizin okulunuzdan mahrum kalmanızın sebebi bu adam. Diyeceksiniz siz bir şey deyin. Güven ve istikrar diyerek oraya çıktı, konuştu ve hiçbir önemli bir şey söylemedi. Güven ve istikrar diye Türkiye için dedi ama sadece kendisi için yaptı. Ben inanmıyorum yani oradaki o binlerce, 1400 kişi bak, 1500 kişinin gerçekten mutlu olduğuna, sevindiğine falan inanmıyorum ben gerçekten. Öyle işte yani. Zaten bak şöyle not atmışım. Kongrede derbi havası var. Holigan gibi izleyiciler var demiştim. Tweet de attım zaten bunun hakkında. Hemen kendi attığım tweetlere de bakayım. Çünkü aynı zamanda böyle izlerken paylaştım da aynı zamanda bir şeyleri. En başta şey dedim. Tiyatrocular, müzisyenler, esnaflar bir yıldır kan ağlıyor. Evine ekmek götüremiyor. Dükkanlar devlet tarafından kapatıldı. Açılsa bile millette para olmadığı için giden yok. Kongrede bunun kutlamasını yapıyorlar herhalde. Rezil görüntüler dedim. Sonra baroya 300 kişi, partiye lebalep. Siyasi parti kongrelerine çağırabildiğin kadar insanı çağırıyorsun. Ama barolar, bak İstanbul Barosu 40 bin avukat, 300 kişiyle seçim yapacaklar. Onu bile yaptıramadınız. Peki Sayın Metin Feyzoğlu, Sayın Kepçe Kulak, siz çıkıp bir şey dediniz mi? Hiçbir şey demediniz. Hiçbir şey demediniz. Öyle oturdunuz. Çünkü siz... Şimdi bir tane kelime alacağım ağzıma, o hiç hoş olmayacak yani. Hiç hoş olmayacak. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na o kelime yakışmayacak. Bana hiç yakışmayacak zaten. Ağzıma öyle bir kelime almam hiç yakışmayacak. Dün 26 bin vaka açıklandı yanlış hatırlamıyorsam. Ama 20 binin üstünde. 128 tane insan ölmüş. 128. Ya bırakın 128'i, bir tane insanın bile ölmesi iyi bir şey değil ya. İyi bir şey değil. O ölen insan insan. Ölüyoruz biz. Siz kongre yapıp eğleniyorsunuz. Sonra da Türkiye için diye bağırmayı biliyorsunuz. Kongreyi şöyle açtı. Yoklama alarak açtı Sahip Erdoğan, dediğim gibi. İlk başta dışarıda aldı yoklamayı. Dışarıda aldı. İnsanlar da ilk başta dışarıda toplanmıştı. Recep Tayyip Erdoğan da otobüsün üstünden konuştu. Dedi ki işte Erzurum nasılsınız? İşte Rize şivesiyle, Karadeniz şivesiyle, pardon Rize, Karadeniz ağzıyla. Öyle çünkü. Karadeniz ağzıyla böyle hafif hafif oyunlar falan yaptı. Sonra şiir okumaya geçti. Şiir okuduktan sonra da asıl önemli şeylerin beklendiği alanda, asıl önemli şeylerin beklendiği anda pardon, hiçbir şey demedi. Hiçbir şey demedi. Öyle boş boş konuştu yani. Kayda değer hiçbir şey söylemedi. Şimdi gördüm. Twitter'da tag açılmış. Demişler ki Fahrettin Koca nerede? Ben de soruyorum buradan. Fahrettin Koca nerede? Uyuyor mu? Ben görmedim kongrede. Kongredeyse görmedim. Şimdi aklıma bir şey geldi. O haber gelmişti. Onu yazmadım da unuturum, şimdi hemen söyleyeyim. Mahir Ünal ve şu anda Lütfü Elvan, aynen. Mahir Ünal ve Lütfü Elvan MKYK üyeleri arasından çıkartılmış. Aday listeden çıkartılmış. Niye çıkartıldı? Mahir Ünal'ın son açıklamaları, ona da değinelim hatta. Mahir Ünal'ın son açıklamalarına değinelim. Bir saniye rica ediyorum sizden. Mahir Ünal dedi ki... "19 yıl hazırlık yaptık. Ondan sonra işte asıl şimdi başlıyoruz," dedi Mahir Ünal. Ya 19 yıl neyin hazırlığını yaptınız? Şimdi buna karşı benim farklı farklı şeylerim var. Farklı farklı yorumlarım var. Diyorum ki ilk başta hani mahalle maçlarında yenilirken 9-0 gerideyken dersiniz ya, arkadaşlarınıza gaz vermek için hadi şimdi başlıyoruz dersiniz. Ya da ne bileyim, bir hala kendisini umut sembolü olarak mı görmeye çalışıyor? Hep öyle gördü. Hala daha öyle mi görmeye çalışıyor? Yani saçma sapan, ne olduğu belli olmayan bir açıklama. Öyle boş bir şekilde yapıldığı çok açık. Sanıyorum Tayyip Erdoğan bu yüzden istemedi Mahir Ünal'ı. Ama bakıyoruz tabii, göreceğiz. Ha, Fahrettin Koca nerede? Tekrar soralım. Fahrettin Koca nerede? Fahrettin Koca 15 kişi kafede toplanıp kahve içtiğinde çıldırıyor bildiğiniz Twitter hesabından. Ama böyle lebalep kongre yapılınca nerede? Yok. Tabii yok. Bir de seyirciler, izlemeye gelenler holigan gibi slogan attılar. İşte atkılar falan. Atkılar şey yapmışlar, böyle sallıyorlar. Islık çalanlar bile var ya. Islık çalıyorlar, işte slogan atıyorlar. Hiçbirinin ağzında maske yok zaten. O belli. Hiçbirinin ağzında maske yok. Böyle çıldırıyor adamlar ya. Çıldırıyorlar. Adamlar demeyeyim. Herkes, çünkü kadın erkek herkes çıldırıyor. O otobüs görüntülerini mutlaka görmüşsünüzdür. Yani ulan Allah kahretsin böyle şeyi ya. Hayır, Ankara'da oturanlar tweetler atıyorlar işte, diyorlar ulan kar yağıyor. Bir de AK Parti'nin trafiğini çekiyoruz. AK Parti yolları kapatmış çünkü. Ankara Büyükşehir Belediyesi de tweet attı, açıklama yaptı. Dedi ki İşte belediyemize bağlı olan yollarda kapatma yoktur. Sadece karayollarına bağlı olan yollarda kapatma vardır. Çünkü neden? Padişahımız geldi. Mecburen yolları kapatacağız. Her yere keskin nişancılar dizilecek. Çünkü götümüzden korkuyoruz biz. Her yere keskin nişancılar dizilecek böyle. Sonra 2000 otobüs, polis, her yer polis. İşte 500 metreden fazla yaklaşamazsın falan. Bu şekilde yani. Her neyse, önemli notlar şunlar. MKYK üyesi sayısı 50'den 75'e çıkartıldı. MKYK'nın da hemen anlamını size anlatayım. Ben de bilmiyorum MKYK'nın. İşte merkez yönetim kurulu üyeleri falan, öyle bir şeydi galiba. MKYK nedir? Aynen öyle. Hayır Allah'ım ya Rabbim. Ya arkadaşım, Allah seni kahretsin ya. Allah seni kahretsin ya. Merkez Karar Yönetim Kurulu. Evet. Sonunda öğrendik. Allah seni kahretsin millet. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri. Yani partinin yönetim kurulu, öyle söyleyeyim size. Partinin yönetim kurulu üyeleri 50'den 75'e çıkartıldı. Bu ne demek? Ben bunu şöyle yorumluyorum. Daha fazla kişi daha fazla para alsın. Bu. Binali Yıldırım da zaten seçildi. İzmir milletvekiliydi. Ben sanıyorum o genel başkan yardımcılığına seçilecek. Pardon, genel başkan vekilliği sayısı 2'ye çıkartıldı. Sanıyorum Binali Yıldırım genel başkan vekili olacak. Öyle düşünüyorum yani. Karayollarına bağlı yollar da kapandı. Yani bildiğiniz sanki padişah gelmiş gerçekten. Güvenlik önlemleri falan o şekilde. Yani kendi götünden korkan daha... Ya kendi götünden bu kadar korkan bir adam görmedim ben. Açıkça söyleyeyim size. Şimdi haberlere bakacağız. Aynı zamanda İbrahim Askoloğlu canlı yayından hemen bize şey yapıyor. Kongreden notları falan paylaşıyor bizimle. İşte demiş ki 3 saat önce, 3 saat önce, bak ben bunu 4'ü 20 gece kaydediyorum bu podcast'i. Ellerinizdeki döviz ve altını finans araçlarına yatırın. Not, yatırım tavsiyesi değildir. Finans araçlarına yatırın, yani borsaya falan filan yatırın ki borsa yükselsin. Dövize yatırdığında döviz yükseliyor çünkü. Dövizin yükselmesi de iyi değil. Artık yani çözümü bunda buldular herhalde. Eskiden de şey demişlerdi, dolarını bozdurana işte berber tıraşı bedava falan. Yeniden genel başkanlığa seçildi. Şöyle bir haberlere bakıyorum. Erdoğan'ın açıklamalarından, Sputnik'ten bakıyorum tabii ki. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır. Zillet İttifakı da kendi yoluna devam etsin. Millete zillet diyor, helal olsun. Yani milletine böyle bir ismi yakıştırandan başka bir adam görmedim. Anadolu Ajansı'ndan bakalım, o daha net atıyor. Teşekkür etmiş Erdoğan şahsımı, bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum demiş. Şahsım. Şu şahsım kelimesinden nefret ettim ya. Gerçekten nefret ettim. Türkiye'nin 2053 vizyonunun hamurunu aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız. Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yılın ilk dilimi. Bu safhaya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Yeni anayasa diyor hala ya. Ya sen olanı kaldırıyorsun. Olan kanunları uygulamıyorsun. Bir de yeni anayasa diyorsun. Ya anayasaya aykırı, sen karar verdin ya, anayasaya aykırı. Daha önce de verdin. Anayasanın 90. maddesine aykırı karar verdin sen. Dedin ki sözleşmeyi feshetmeyi sorumluluğu Cumhurbaşkanı'na aittir. Yani Cumhurbaşkanı sözleşmeyi feshedebilir dedin. Cumhurbaşkanı kararıyla bunu dedin. Ama bu anayasaya aykırı. Biz eskiden sana İstanbul Sözleşmesi'ni 6284 sayılı kanunu uygula falan diyorduk. Artık sana anayasayı uygula diyeceğiz yani. Öyle mi? Bu kadar mı yani? Bu kadar dandirik mi herif misin sen? Anayasayı uygulamıyorsun. Anayasayı uygulamayana ne denir? Bunu ben söylemeyeyim. Siz söyleyin tabii ki. Evet, anayasa metnini mutlaka milletin onayına sunacaksınız. Evet. Anayasa değişikliği halk tarafından onaylanmalı mıdır? Şimdi şunu halkın gözünden bir bakalım. Halk der ki kardeşim ben şimdi bu anayasanın hepsini okuyacak mıyım yani oy vermek için? Aman bakayım açıklamalara. Ha, Tayyip Erdoğan çok iyi diyor o zaman tamam. Evet oyu verelim. Diğer kesim muhalif kesim diyeceksiniz. Erdoğan iyi diyor o zaman hayır oyu verelim. Tamam muhalif kesim birazcık haklı olabilir. Ama yani halkın buna karar vermesi sadece siyasetçilerin o davranacakları hale bağlı. Yani sergileyecekleri tavırlara bağlı. Halkın ne oy vereceği. Ama anayasa hukukçuları mesela Kemal Gözler gibi yani esas anayasa hukukçuları derse bu anayasa gerçekten doğrudur. O zaman tamam. Maalesef ki anayasa gibi sadece bilenin yapması gereken işlerde halka arz, halka sunmak, milletin oyuna sunmak bence yanlış yani çünkü bu anayasa olayı gerçekten bilenin yapması gereken bir iş. Bilenin oy vermesi gereken bir iş. Anayasa nasıl yapılır? Ben burada size anlatacak değilim ki ben de bilmiyorum anayasa nasıl yazılır, nasıl yapılır. Ama bunun anayasa hukukçuları tarafından tartışılması ve anayasa hukukçularının onayına sunulması gerekir. Ben bilemem. Sokaktaki Mehmet Emmi de bilemez. Ahmet kardeş de bilemez. Yeni anayasa darbecilerin vesayetin şu veya bu dengenin değil doğrudan milletin anayasası olmalıdır. Ve yapsaydın. Ya ki zaten artık 1980 anayasası geçmiyor ki. Kaç tane maddesini değiştirdiler yani. Anayasa konuşmuş. Sürekli anayasa konuşmuş. Artık geçerliliğini kaybetmiştir. Uygulamayacak mısın o zaman? 90. maddeyi uygulamayacak mısın mesela? Adam sözleşmeyi feshetti ya. Tek bir kalem darbesiyle. Yani bu adam sözleşmeyi feshedebiliyorsa yarın TCK'yı da fesheder. Türk Medeni Kanunu'nu da fesheder. Onu da yok sayar. Anayasayı bile yok sayar. Tek bir kalem darbesiyle. Hiç kimseye eyvallahı kalmaz. Çünkü bu adama yetkiyi verdiniz. Evet, verdiniz. Lebalep kongrenin sonucunda ne olacak? AK Parti oylarını arttıracak mı? Hayır, arttırmayacak. Daha çok nefret söylemini arttırmayı başaracak bence. İşte ne yapar? Halkı ötekileştirmeye devam eder. Halkı ötekileştirmeye daha da fazlalaştırır halkı ötekileştirmeyi. İşte başka ne olur? Başka ne olur? Umarım AK Partililer de korona vakaları artar. Umarım üniversiteler yakın zamanda açılır. Umarım. Ama sanmıyorum. Ramazan geliyor. Ramazan'da tam kapanma olur. Bayram zamanı şöyle bir açılır. Bir iki gün açılır. Ondan sonra tekrar kapatırlar. Zaten turistlere şu anda en uygun yer Türkiye. Çünkü ne bir test istiyoruz, ne bir aşı istiyoruz falan. Öyle rahatça geliyorsunuz. Turistler rahatça geliyorlar. Ucuz bir ülke zaten Türkiye. Onlara göre ucuz. Mis gibi tatil mekanı. Ne yapacak adam yurt dışında? Hele Fransa. Ne yapacaksın Fransa'da yani? Burak Bilgehan Özpek demiş ki çok da fikirlerine saygı duyduğum bir adamdır Burak Bilgehan Özpek, Sayın Burak Bey. AK Parti'nin siyaset yapmak diye tanımladığı şey tabanını radikalleştirmekten ve toplum kesimleri arasında düşmanlık üretmekten başka bir şey değil. Bu durum AKP'yi kendi mahallesine hapsediyor. 10 kişinin daha yüksek sesle bağırması ancak asla 11. kişiyi bulamaması demek bu. Ama o 10 kişi de ülkeyi yönetiyor maalesef. Yani söylediklerine katılıyorum. Gittikçe daha da radikalleşiyorlar. Bunu bu kongrede özellikle ben çok iyi gördüm. İşte o slogan atılan atmalar, ıslık çalmalar. Tam bir Fenerbahçe Galatasaray maçını izliyordum sanki. Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray maçı oluyordu. Öyle yani bir meşale yakmadıkları kalmıştı. Öyle dandirikten bir kongreydi yani. Hala daha devam ediyor büyük ihtimalle kongre. Ha, bu arada bugün herkes resmi gazeteyi bekledi. Hani söylenti yayıldı ya, kabine revizyonu gelecek falan filan diye. Habertürk'te de o konuşuldu. İşte 7 tane bakan mı değişiyor falan filan mı değişiyor? Hayır, hiçbir şey değişmiyor. Sadece isimler değişse bile arkasındaki adam aynı. Tayyip Erdoğan arkasındaki adam. Yani isterse işte Maliye Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na istediği kişiyi getirsin. O Hazine Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Tayyip Erdoğan. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelsin. O da Tayyip Erdoğan. Habertürk'te şöyle dediler. Hiç güvenmiyorum ama yani bu adamların kulis bilgileri sağlam. Kulis bilgileri sağlam. Eğer kulis bilgileri paylaşıyorsa gerçekten yani değer veririm, önem veririm ve dikkate alırım. Diğer hiçbir haberine güvenmem ama kulis haberlerine inanırım, güvenirim. Şey diyorlar. İşte Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'ndan alınıp Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilecek diyorlar. Bilemiyorum. Ben de onu bekliyorum aslında bakarsanız. Yani şu anki Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani hiçbir anlamı yok onun orada olup olmamasının. Tamamen bir memur. Onun yerine işte Süleyman Soylu getirilebilir. Daha çok oy kazandırabilir belki. Süleyman Soylu'nun daha fazla göz önünde bulunması daha çok oy getirebilir. Çünkü yani Tayyip Erdoğan'ı sevmeyip yine de şeyi sevenler var. Yani Süleyman Soylu'yu sevenler var. Almanya Başbakanı Merkel şu anda İbrahim Askaloğlu paylaştı. Koronavirüs önlemlerinde yaşanan belirsizliğin neye mal olduğunu biliyorum. Bundan dolayı üzgünüm. Bu sadece ve tek başına benim hatam. Tüm vatandaşlarımdan özür dilerim. Yani arkadaş özeniyoruz ya. Şöyle ekmek banıyoruz yani. Merkel. Bak dünyanın en güçlü kadını Merkel. Tüm vatandaşlarından özür dilemeyi biliyor. Ama bizimki lebalep kongre. Pardon o ses için. Özür dilerim. Lebalep kongre yapmayı biliyor. Ve bundan da övünüyor. Halkı daha da kutuplaştırmaya itiyor. Yavaş yavaş iç savaşa sürüklüyor bizi. Yavaş yavaş AK Partililerin muhalifleri katletmesini istiyor mu? Bunu mu istiyor yani? Bir sonraki tweetimiz şeyden zorba kullanıcı adlı birisinden. Roma'da Burak Bilgehan Özbek yine bir tweet atmış. Şunu alıntılayarak işte iki fotoğraf paylaşılmış. Solda Avcılar'da 65 yaşından büyük olduğu için koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüsten indirilmek istenen ve ben çalışmazsam açım beni kim getirip götürecek diyen teyze, sağdaysa maskesiz, tedbirsiz, güle oynaya kongreye giden ve dokunulmazlığı olan teyze demiş. Burak Bilgehan Özbek bunu alıntılayıp demiş ki özgür Roma yurttaşları ve herhangi bir hakkı olmayan köle sınıfı. Ki sonuna kadar doğru. Oy verebilenler de onlardı. Neyse ki bizde oy verme hakkı da var ama yani bir şey yarıyorsa. Sonra Zorba kullanıcı adlı Twitter kullanıcısı da şöyle bir tweet atmış bu Burak Bilgehan Özbek'in tweetini alıntılayıp. Roma'daki kölelerin Roma hukuku önünde adil yargılanma hakkı vardı. Bizim o bile yok. Çok doğru. Kesinlikle çok doğru. Maalesef ki böyle. Sinirlerimiz bozuluyor. Yapacak hiçbir şey yok. demeyelim. Ben de bunu dedim ama demeyelim lütfen. Enseyi karartmayalım. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır, bunu asla unutmayın. Ne yapacağız? Elimizden geldiğince sesimizin yüksek çıkmasını sağlayacağız. Oturup susmak herkesin yapacağı iş. Ödlek olmayalım lütfen ama maalesef ki vatandaşımız ödlek, konuşmaktan çekinen insanlar. Ama konuşacağız biz yine de. Konuşmaya devam edeceğiz. Onlar için de konuşacağız. Çünkü bugün konuşmazsak yarın bizim başımıza vurulduğunda da şikayet etme hakkımız olmaz. Demokrasiler sadece sandıktan ibaret değildir. Demokrasiler yeri geldiğinde sokağa çıkıp sıkıntını bağırarak anlatmaktan ibarettir. Ya da bir şeyler yazarak, özgürlüğünü isteyerek, halkı gerçekten sıkıntıları an, halka sıkıntıları anlatmak demokrasidir. Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi demektir. Sadece seçimden ibaret değildir. Halk istediği şey olmuyorsa, gerçekten sıkıntı çekiyorsa sokağa çıkıp eylem yapabilmektedir. Hiç kimseden izin almadan. Bu anayasal haktır. Ya da böyle podcast kaydeder, sizlere bir şeyleri anlatmaya çalışır. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugün çarşamba günümüz böyle geçti. Cuma günü gece seansı programımız gelecek. Gece seansı haricinde bütün programlar iptal oldu sanırım. Öyle mi oldu? Öyle oldu galiba. Her neyse, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve bu arada unutmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Görüşmek üzere.